주치님 쓰시.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün yine Sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. İyisinizdir inşallah. Sağlığınız da yerindedir. Çok farklı bir konuyla başlayacağız. Bugün yani konumuz farklı. Her gün bir organımızda onun rahatsızlığından bahsediyorduk. Bugün çok daha farklı bir konuyla karşınızdayız. Sosyal hizmet uzmanı Işın Yılmaz Hanımefendi ile hasta hakları konusunda konuşacağız. Bence çok önemli olan konulardan birisi. Bu konuda bize bilgi verecek. Ben her zaman olduğu gibi konuğumuzun kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Kısaca kendisini tanıttıktan sonra hasta haklarından başlayacağız efendim. Hasta hakları hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Işın Hanım.
Merhaba, hoş bulduk.
Buyurun sizi kısaca tanıyalım.
Işın Yılmaz, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Biriminde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmaktayım.
Çok güzel. Memnun olduk biz de geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuz biz bu programda daha çok hastalıklardan bahsettik ama hastalıklara olan bu hastaların durumundan da daha doğrusu kendilerine ait olan haklardan da bahsetmek istedik. O yüzden böyle programla bugün karşılarında olacağız dinleyicilerimizin. Şimdi hasta hakları denince ne anlamamız lazım? Bunun kendine ait bir tanımı vardır mutlaka. Nasıl evet. Tanımlayacaksınız? Buyurun dinleyelim.
Aslında direkt hasta hakları tanımından önce birazcık hak nedir? Ona biraz değinmek daha doğru olacaktır.
Bence de buyurun.
Hak dediğimizde insanın doğuştan getirdiği ve daha sonra bu doğuştan getirdiğimiz kuralları hukuk düzeniyle güvence altına alınan maddi, manevi tüm yetkilere biz hak ismini veriyoruz. Bir de tabii ki hak kavramından ziyade insan hakkı nedir? Hı hı. O da yine hasta haklarıyla çok bağdaşan bir tanım olmakta. İnsan hakkı dediğimizde de tüm insanların din, dil, ırk, cinsiyet, renk gözetmeksizin insan onuruna, saygınlığına yakışan, ona göre muamele görülen, anlayışa dayanan bir hak olarak tanımlanmaktadır insan hakkı da. Biz tabii hasta hakları dediğimizde de aslında insan haklarının sağlık alanına yansıması olarak tanımlayabiliriz hasta haklarını. Burada da önemli olan konu aslında amacımız nedir hasta haklarında? Sağlık tesisinde yaşanan hasta hakları ihlalleriyle buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi, sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması, daha iyi bir şekilde hizmet vermektir bizim amacımız hasta hakları birimleri olarak.
Peki, şimdi bu hasta hakları denince bizim ülkemizde hasta hakları ile ilgili yani dünyada bununla ilgili bir çalışma, bir kanun, bir uygulama var bildiğim kadarıyla.
Evet.
Ya bunun kronolojisine baktığımız zaman ülkemizde bu hasta hakları meselesi ne zaman başlamıştır? Hangi olayla ve hangi kanunlarla ve tüzüklerle bu düzenlenmiştir? Bununla ilgili bize kısaca bilgi verirseniz memnun oluruz. Buyurun.
Şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de, Türkiye'ye göz atacak olursak ilk olarak 1960'da hazırlanan tıbbi deontoloji tüzüğüdür. Bununla ilgili ilk olarak atılan adımlardan bir tanesi. Yaklaşık olarak 1960 yılında atılmıştır bunun temelleri. Bu temelden sonra da 1998 yılında Hasta hakları yönetmeliğimiz bizim ortaya çıktı. Yaklaşık olarak bir 51 maddeden oluşmakta bu yönetmeliğimiz. Bu 98 yılında çıkan yönetmelikten sonra da bizim Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi de bunda bir ilki yaşamakta aslında. Tüm Türkiye'de pilot uygulaması yapılan, bu birimin pilot uygulaması yapılan hastanedir Yüksek İhtisas Hastanesi. Hı hı. Hastanemizde ise bunun temelleri yaklaşık olarak bu hasta hakları çalışmaları 2003 yılında başladı. 2004 yılında bizim resmi olarak birimimiz faaliyete geçti. 2004 yılında. O zamanın yine şimdiki Sağlık Bakanımız da Recep Akdağ 2005 yılında resmi olarak Yüksek İhtisas Hastanesi Hasta Hakları Biriminin açılışını yaptı kendisi.
Evet, ne mutlu size o zaman. Evet. İlk orada açılmışsa, pilot uygulamada orada yapılmışsa. Güzel ki ben Yüksek İhtisas Hastanesi'nin başka birimlerde de ilk açılan, mesela bu TABOM dediğiniz herhalde bu tıbbi, evet, cihazların tamiriyle ilgili olan, hı hı, bölümde ilk açılan
bir hastanelerden birisi. Birçok yönde, evet, birçok birimde ilki taşımakta.
Peki şunu söyleyeyim ben, hasta haklarını halkımız gerçekten biliyorlar mı veya bu birim açıldıktan sonra faydalı oldu mu? Hastalar açısından özellikle, evet, çünkü hasta hakları birimi adında açıldı. Faydaları oldu mu? Daha çok ne tür şikayetlerle size başvurdular? Bunların çözümü için sizler neler yaptınız? Ne tür uygulamalar yaptınız? Bir şey daha söylemek istiyorum. Bunun yani hastaları bilinçlendirme konusunda sizlerin yaptığı bir uygulama var mıdır? Veya kamunun yaptığı bir uygulama var mıdır? Bundan da bahsedersek iyi olur. Buyurun.
Şimdi şöyle, özellikle bizim bu hasta hakları yönetmeliğimizde de birçok hak tanımlaması yapıldı, sorumluluk tanımlaması yapıldı ve biz özellikle hastane içerisinde hasta hakları birimi olarak çalışanlarımıza, sağlık personeline, yönetimden tutun sağlık tesisinde çalışan tüm personele hasta hakları konusunda eğitimler düzenlemekteyiz. Özellikle farkındalığı arttırmak amacıyla. Nedir? Bu hasta hakları nelerdir? Onları anlatıyoruz. Hastalarımızın sorumlulukları nedir? Onları anlatıyoruz. Ve bizim yönetmeliğimizde geçen bir madde var. Bunların sağlık tesisinde de yazılı olarak hastaların çok rahat bir şekilde görebilmesine yönelik çalışmaların yapılması istenmekte. O yüzden hastane içerisinde de gerek yönlendirme tabelalarımız, levhalarımız olsun, hasta hakları biriminin yeri nerede, herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında nereye, nasıl müracaat edebilirler? Hı hı. Ya da hastalarımızın hakları nelerdir, sorumlulukları nelerdir? Tabii sorumluluk konusu da çok önem teşkil etmekte.
Evet, ona zaten bahsedeceğiz
aynen
sonra.
Aynen öyle. O yüzden bunların hepsi hastanede, sağlık tesislerinde yazılı bir şekilde yer almaktadır.
Peki hastaların yanında refakatçilere yönelik yaptığınız bir eğitim var mı? Bu da önemli. Yani onu hasta hakları birimi olarak mı yapıyorsunuz, hı-hı, yoksa hastanenin başka bir birimi mi bununla ilgileniyor?
Şöyle, hasta hakları birimi olarak zaten dediğim gibi bu hastane içerisinde yazılı olarak bu özel bir eğitim verilmiyor. Ama nedir? Mümkün olduğunca katlarda biz zaten hani vizit de yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yeni yapılan bir değişikliğimiz var mesela. Hasta hakları timi diye bir çalışmamız var. Hı hı. Hastane yöneticimizle beraber hasta hakları birim sorumlumuz var hastanede. Beraber mesela belli aralıklarla dolaşılıyor. Yerinde sorun tespiti yapılıyor. Direkt müdahale ediliyor. Ve o
peki,
arada da...
özür dilerim. Hastaya, hı hı, yönelik mi yapılan müdahaleler? Yok yok, hastane
sağlık
içerisinde.
Sağlık tesisinde iyileştirmeye yönelik.
Yani fiziki iyileştirmeler de bunun içerisinde.
Tabii ki hani fiziki noktada birazcık daha ayrı bir boyut olabiliyor ama uygulamaya yönelik, fiziki olarak da o anda yakın zamanda böyle düzeltilebilecek bir şey varsa müdahale edilmeye çalışılıyor.
Çok güzel. Yani bu timin de böyle bir şey yapması çok iyi. Yani
evet.
Belli aralıklarla çıkıp hastaların sorunları dinleniyor.
Ve direkt kesinlikle yöneticimizle beraber yapılıyor bu.
Bu tüm hastanelerde yapılan bir uygulama.
Aynen öyle. Peki, yakın zamanda faaliyete geçti ve yazılı olarak da bununla ilgili raporlar, hastane içerisinde raporlar oluşturuluyor zaten.
Bunların geri dönüşü nasıl oldu peki size? Var mı bunların?
Olumlu iyileştirmelerde bulunuluyor. Örneğin nedir? O anda mesela hasta yakını denk gelmiştir. Zaten hastane içerisinde direkt buna kalmadan, buna gerek kalmadan her katta, her poliklinikte dilek temenni kutularımız var. Hastaların da her an yazıp dileklerini, önerilerini, şikayetlerini dile getirebileceği, yazılı bir şekilde kullanabilecekleri bir sistem var hastane içerisinde de. Onlar da kesinlikle değerlendiriliyor, alınıyor. Ne yapılması gerekiyorsa şikayetin konusuna göre. Örneğin temizlik konusunda mı? Sağlık tesisinde tuvaletlerin kirli olduğundan bahsetmiş olabilir mesela bir şikayette. Hemen ilgili birim amirine bu konuda bilgi veriliyor. Gerekli olan müdahale anında yapılıyor.
Yani bir nevi iç denetim diyebiliriz.
Aynen buna. Öyle. Yani evet, çok güzel. Çok doğru bir tanım oldu.
Bunların da eğer gerçekten değerlendirilip sonrasında da gerekli işlemler yapılıyorsa evet, çok güzel bir uygulama.
Ve bizzat da iletişim numaralarını yazan ya da mail adreslerini yazan hastalarımıza ya da yakınlarımıza bizzat geri dönüşte de bulunuyoruz yapılan çalışmayla ilgili.
Peki hasta haklarının yakınları ne? Hastaların yakınlarının hakları nelerdir? Yani şimdi biliyorsunuz refakatçi sistemi daha evet, ülkemizde devam evet, etmekte. Belki yoğun bakımlarda yoktur. Hı. Yoğun bakımlarda refakat sisteminin orada olan personel yapmakta.
Burada hemen bir araya girmek istiyorum. Şimdi yoğun bakımda evet yok refakatçi sistemimiz ama genel olarak sağlık tesisinde de refakatçi bulundurma zorunluluğu yoktur. Bu da hastalar ya da yakınları tarafından bazen yanlış yorumlanabiliyor. Bununla ilgili de dediğiniz gibi gerçekten şikayete yönelik geri dönüşler de oluyor birimimize. Gelip şikayette bulunanlar da oluyor. Bizzat refakatçi bulundurma zorunluluğu yok hastanın. Eğer ki doktor uygun, gerekli görürse eğer izin veriliyor o şekilde. Yoksa illa hani bu hastanın yanında bir refakatçi bulunacak diye bir kaide yok.
Evet, çok önemli. Yani evet, o tamamıyla doktorun takdiriyle ilgili bir
kesinlikle
şey.
Kesinlikle gerekli görülürse ya da nedir? Her sağlık tesisinin kendi içerisinde belirlediği ziyaret saatleri vardır. Hasta yakınları o ziyaret saatleri içerisinde gelip hastalarını ziyaret edebilirler.
Biliyorsunuz bununla ilgili ülkemizde tabii ki böyle vicdani olarak insanlarımızın yaklaşımları söz konusu. Hasta olduğu zaman aman yalnız kalmasın, ihtiyaçlarını biz evet, görelim, halledelim gibi
duygusal
şeyler oluyor.
Duygusal yaklaşabiliyoruz.
Esasında bunlar çok da doğru şeyler değil gibi görüyorum. Çünkü işte kontamine herhangi bir mikrop veyahut da enfeksiyonu kendisinin getirebileceği bir enfeksiyon söz evet, konusu olabiliyor. Oradaki insanların yalnız kalmak isteyen insanlar olabiliyor. Eğer ki insanın kesinlikle, bir ihtiyacı yoksa. Çünkü koğuşlar ikişer, üçer tek kişilik koğuşlar
servisine
mevcut.
Servisine göre değişiyor dediğiniz gibi yatak sayısı. Ama bu konuda gerçekten anlayışlı olmak gerekiyor. Çünkü özel odalar haricinde dediğiniz gibi yatak sayısının birden fazla olduğu odalarımız oluyor. Her hastanın zaten gerekli tedbirler alınıyor. Evet, ama biz de birazcık özverili bulunarak birazcık böyle kendimizi de karşıdaki insanın yerine koyarak o şekilde sağlık personeliyle uzlaşmacı bir tavırda yaklaşım sergilememiz gerekiyor.
Evet, yani hasta hakların yakınlarının haklarından bahsederken o zaman bu tarz sorunlarla çok karşılaşıyorsunuz.
Çok. Özellikle edersin, bu refakatçi dediğiniz gibi yanlış bilinen bir şey. Kesinlikle ben refakatçi olarak kalacak diye bir algı olabiliyor toplum içerisinde ama böyle yazılı bir kuralımız yok.
Refakatçıdan bahsettik. İşte üçer kişilik koğuşlarda bir insanın veya bir hastanın birden fazla yakını gelebiliyor. Ziyaret evet, için gelebiliyor. Buna da dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Zaten mümkün olduğunca dediğiniz gibi bununla ilgili de güvenlik görevlilerimiz oluyor. Her serviste, her katta, polikliniklerde. Mümkün olduğunca gerekli olan uyarıları kendileri yapıyor. Birazcık onlara da hani yardımcı olmak da gerekiyor. Dediğiniz gibi nedir? Koridorda bekleyebilir. Bir 5 dakika, 10 dakika, 2 kişi gelebilir, 1 kişi gelebilir yanına. Daha sonra dönüşümlü olarak diğer kişiler de görmek istedikleri hastanın yanına ziyarette bulunabilirler.
Bunun bir saati var mı?
Hala evet, evet, hastanemiz için mesela öğlen 1 ile 2 arasında, akşam da 6 ile 7 arasında bir ziyaret saati mevcut. 1 saat boyunca oluyor genellikle. Onun dışında zaten zorunluysa birisi kalması yanında o zaten doktorla hasta yakını birebir konuşmuş oluyor.
Biraz önce sormuştum ama tekrar etmek istiyorum. Hasta yakınına yönelik yapılan bir bilgilendirme var mı? Refakatçiye yönelik diyelim aslında. Hasta yakını demeyelim de. Refakatçiye yani olduğu hekim izin verdi ve birisi refakat edecek hastaya. Böyle bir durumda refakatçiye yönelik hastanelerin yaptığı bir uygulama, bir eğitim var mı?
Tabii.
Ki çok önemli diye düşünüyorum.
Kesinlikle
burada,
dediğiniz çok doğru. Onunla ilgili evet, birebir eğer ki refakatçisi kalıyorsa o yatış esnasında yatış işlemlerini yaparken de anlatılıyor. kalıyor zaten. Zaten her odalarımızda da var, koridorlarımızda da var. Hasta yakınlarının uyuması gereken kurallar başlığı altında yazılı olarak da yer almakta bunlar. Dediğiniz gibi ayrıca anlatılıyor mümkün olduğunca.
Bu bir kalite standardı mı
hastanelerde? Kalite standartlarında da yer alıyor, doğru söylüyorsunuz.
Yani kalite standardının da belirlediği eğitimsel şeylerle
çalışmalarla ilgileniyor.
Onlar geliyorlar. İşte hasta başında şunların olması lazım ve refakatçinin yapması gereken şeyler bunlardır diye
anlatılıyor özet şeklinde. Çok detaylı bir eğitime o anda belki girilemiyor ama önemli noktalar vurgulanıyor.
Şöyle sorayım, çok önemli bir şey. Hastalar gerçekten hasta hakları birimini bilinçli kullanabiliyorlar mı şu an? Siz kendinizce şöyle bir istatistiksel bir şey yaptığınız zaman gerçekten bilinçliler mi yoksa tamamıyla bazen de böyle abuk subuk yani hoşa gitmeyen şeylerle de karşılaşıyorsunuz
mutlaka. Çok karşılaşıyoruz. Gerçekten çok karşılaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim, birazcık bu noktada anlayışlı olmamız gerekiyor. Karşımızdaki insanı düşünmemiz gerekiyor. Mesela ne oluyor? Geliyor MRS'den, randevu sisteminden randevusunu almış hastamız. Ne oluyor? Yarım saat içerisinde zaten bir dilim vardır, saat dilimi vardır. O saat diliminde zaten muayenesi yapılacaktır. Hı hı. Ama mesela hasta hakkı diyoruz ya, bu hasta hakkına giren bazı özellikli durumlarımız oluyor. Acil vakalar.
65 yaş üstü.
65 yaş üstü, 7 yaşından küçük çocuklar ya da ne oluyor, adli vakalar gelişebiliyor. Bunlar araya girebiliyor bazen. Bunlar öncelikle hakkı sahip olduğu için diğer hastalarımızın önüne geçiyor. Otomatikman belki birazcık olsun muayene saati gecikebiliyor, aksayabiliyor. Bununla ilgili olarak mesela gerçekten direkt birimimize geliyorlar. Ben şu saate muayene saatime şu saat ama hala şu saat oldu, giremedim, muayenemi olamadım. Ne oluyor acaba, tanıdıklar mı araya giriyor? Ama ne yapıyoruz biz? Tamam, oturun, sakin olun. Bakalım, öğrenelim, durum nedir, neden kaynaklanmıştır, hastayla birebir konuşuyoruz, gerekli hani şikayeti konu olan yerle direkt olarak iletişim kuruyoruz, oradaki durumu öğreniyoruz ve hastaya o şekilde bir bilgi veriyoruz.
Yani şu var, nihayetinde içerideki hekim boş durmak istemez, oturmak da istemez, muhabbet etmek de istemez. Bir an önce hastalarımı bitireyim diye bakar diye düşünüyorum. Ama bunun yanında hastanelere gittiğim zaman çok sık karşılaşıyorum zaten. Kapının önünde bir yığılma oluyor genelde.
Evet.
Ekranlarda 65 yaş üstü, 7 yaş altı durumlarda bilgilendirilerek alınıyor diye biliyorum ama birkaç kere rastladım, gördüm. Hı-hı. Öyle.
Orada dediğiniz gibi notlar oluyor zaten yanında.
Yani aslında hastalarımız hani düzgün bir şekilde oturabilecekleri yerler varsa oturup kapının önünde yığılmasalar, ya gerçekten hakkı riayet etseler, kendilerince de söyleyeyim, hakkı riayet etseler, bunlar yaşanmayacak diye düşünüyorum.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Oradaki o randevu sistemi son zamanlarda devreye giren bir şeylerdi. Meharesi,
son evet birkaç yıldır uygulanan bir şey. Ve gerçekten hastalarımıza ya da hasta yakınlarımıza sağlık tesisinde muayene olmak, tedavi görmek isteyen herkese de tavsiye ediyoruz. En azından rahat bir şekilde kendilerine uygun olan bir saat dilimini seçebiliyorlar. Dediğim gibi çok ender durumlar dışında da çok bir aksama da yaşanmıyor.
Ya olabilir, yani aksamalar da olabilir nihayetinde.
Kesinlikle, çünkü şeyler, sağlık gerçekten sağlık söz konusu.
O zaman bu konuda dikkat etmelerini rica edelim biz.
Evet, rica ediyoruz.
Herkes potansiyel bir hasta nihayetinde. Hastaneye gidebilir, muayene olabilir. En önemli şeylerden birisi efendim. Eğer randevu almışsanız bile içerideki insanı bir nebze olsa hekimi düşünmek lazım. O da insanlarla uğraşıyor, herkesin derdini dinliyor.
Yanlış teşhis yapmamak, hastayı doğru bilgilendirmek.
Evet.
Çünkü bunlar da hastanın aslında haklarıyla sorumlulukları iç içe de diyebiliriz.
Evet.
Nedir? Dışarıda kendi hakkının çiğnendiğini düşünen kişi aslında içerideki hastanın da hakkını gasp etmiş de olabiliyor bazen. Neden? O hastanın, içeride muayene olan, hizmet alan hastanın da sağlıklı bir şekilde, insan onuruna yakışır bir şekilde muayene olmak, doğru bilgiyi almak gerçekten onun en doğal haklarından bir tanesi. Birazcık saygı göstermemiz gerekiyor.
Biraz sağduyu o zaman. evet, hoşgörüyle bu iş çözümlenir diye düşünüyorum.
Evet. Yani zaten gelen şikayetlerde de baktığımız zaman birçoğu iletişim kazaları olarak adlandırdığımız noktadan kaynaklanmakta.
Şimdi onun bir sınıflandırması var herhalde. Kendinize ait bir sınıflandırma. Evet. Biz bahsettiniz iletişim kazaları. Başka ne tür sınıflara ayırıyorsunuz gelen şikayetleri?
Ne oluyor? Şimdi biz genellikle dediğim gibi gelen her şikayeti konusuna göre ayırıyoruz. Ne oluyor? İletişimden kaynaklı mı? Doktorun o anda poliklinikte olmamasından dolayı mı? Yoksa temizlik konusundan kaynaklı mı? Uygun olmayan hani sert üslup bana birazcık yüksek sesle konuştu. Hani biraz sesini yükseltti, bağırdı, uygun olmayan bir ses tonu kullandı. Bu tarz şikayetler de alıyoruz. Bunları kendi aralarında grupluyoruz, notlarımızı alıyoruz. Ona göre ilgili birim amirleriyle zaten bunu paylaşıyoruz.
Evet. Konumuza devam edeceğiz ama onun öncesinde şöyle kısa bir parça arası verelim. Bugün Ayşe ablamız teknik yönetmenimiz, ona bakarak şöyle kısa bir tebessüm ettim. O da anladı sağ olsun, teşekkürler. Ona da gelsin bu parça. Sizin armağan etmek istediğiniz birileri varsa bunu edebilirsiniz. Problem
evet,
yok bizim için.
Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapan bütün çalışanlara gelsin diyorum başta. Psikologumuz, psikolog grubumuz diyeyim. Hepsi gerçekten çok sevdiğimiz arkadaşlar. Hasta hakları birimi, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlar. Gülseren Hanım'a gelsin. Şu anda ismini sayamadığımız bütün çalışanlara.
Evet, tüm sağlık çalışanlarına evet, gelsin. Hastalarımıza da gelsin. Buyurun dinleyelim. Ardından birlikte olacağız. Hastaların sorumlulukları hakkında konuşacağız biraz. Böylece programımızı sonlandıracağız. Buyurun parçamızı dinleyelim. We'll be right back. Evet değerli dinleyenler, konuğumuzla birlikte konumuza devam ediyoruz. Hasta haklarından bahsediyorduk. Şimdi biz bunları biraz önce de konuştuk kendisiyle. Şöyle kısaca, çünkü bundan sonrasında, yani bu hasta hakları konusundan sonra hastaların sorumlulukları hususunda konuşacağız. Ama böyle biz başlık altına toplayalım dedik. Son kez herkesin anlayabileceği ve belki radyolarını yeni açmış, bizleri yeni dinleyen dinleyicilerimiz varsa ardından da hastaların sorumlulukları hakkında konuşalım. Buyurun, siz başlıklar hakkında bize verirseniz.
Evet. Her hastanın personelini, sağlık personelini tanıma, seçme ya da değiştirme hakkı vardır. Hı hı. Bir sağlık tesisine gidiyorsak kim tarafından bize hizmet veriliyor? Adı soyadı nedir? Mesela bazen genellikle hastanede, sağlık tesisinde tüm personelin personel kimlik kartları var. Fakat o an belki göremeyebilir, okuma yazması olmayan hasta ya da hasta yakın olabilir. Kesinlikle karşımızdaki insanın bilgi verme zorunluluğu var bu noktada. Eğer ki karşımızdaki insan bunu merak edip soruyorsa. Kendisine uygulanan tedaviyi bilme hakkı var. Nasıl bir tedavi uygulanıyor? Kendisini bu süreçte neler bekliyor? Riskleri nelerdir? Tedaviye devam ederse ne olur? Olmazsa, tedaviyi kabul etmezse ne olur? Bunlar hakkında detaylı olarak bilgi alma hakkı vardır hastanın.
Yani her an için istediği zaman bu konuyla gidip hekiminden bilgi alacak.
Evet.
Bilgi verme hakkı sağlık personelinden kime aittir? Bir hemşire veya bir...
Birebir tıbbi ise eğer, birebir doktoru. Doktorun yani, dışında evet, tıbbi olarak bilgi verme hakkı bir başkasına ait değil.
Çok önemli bence. Evet. Çünkü çok farklı yerlerden farklı şekilde bilgi almaya çalışabiliyor.
Çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle bu konuda hastanemizdeki yoğun bakım ünitelerinin önünde halkla ilişkiler personelimiz var. Hasta yakınları birebir mesela tıbbi bilgi onlardan istiyorlar. Ama o arkadaşlarımızın gerçekten tıbbi bilgi verme yükümlülükleri yok, hakları da yok. Tıbbi bilgi veremezler. O yüzden o arkadaşların gerçekten işini zorlaştırmamak gerekiyor. Tıbbi bilgi dediğimiz zaman birebir doktordan almak zorundalar tıbbi
yani,
bilgiyi.
Aslında şu da çok önemli. Yani hasta yakınının bu konuda bilinçli olması ve orada çalışan herhangi bir personel değil de o hastanın hekimiyle birebir görüşüp bilgi alması lazım.
Evet.
Çünkü şöyle bir şey olabiliyor. Gidip oradan alacakları yanlış haberler farklı şeylere sebebiyet
kesinlikle
verebiliyor. O da çok
kesinlikle
önemli.
Çok doğru söylüyorsunuz. Bunun dışında bilgilerin gizli tutulmasını talep etme hakkı var. Ben hastalık teşhisimi, tanımı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Bunu hasta yakınlarım da dahil deme hakkına sahiptir. Ama bu direkt birebir hastanın talebi doğrultusunda uygulanan bir şey. Çünkü doktor böyle bir talebi var mı yok mu onu bilemez. Hasta yakını gelip ondan bilgi almak istediği zaman doktor bu bilgiyi onunla paylaşabilir. O yüzden böyle bir mahremiyete özgü tercihimiz varsa bu konuda sağlık çalışanlarını bilgilendirmemiz gerekiyor ki yanlış, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmasın. Onun dışında rıza, hastanın uygulanacak tedavi konusunda rızasının alınması, izninin alınması gerekiyor dediğimiz gibi. Ama bu noktada birazcık ince nüanslar var. Eğer ki adli bir merci ise, tıbbi zorunluluklar hariç ne oluyor? Bir suça karışma vardır, mağduriyet vardır, mahkeme kararı vardır. Bunda rıza gözetmek mümkün olmuyor çünkü ortada mahkeme kararı var. Ben kendime bu tedavi ya da bu işlemin yapılmasını istemiyorum deme şansımız yok. Dediğim gibi burada adli bir merci söz konusuysa. Onun
peki,
dışında her şey rıza
yani ediyor. Yani şu mu demek, işte bir mahkum hasta geldi, ameliyat olması gerekiyor ama ben ameliyat olmak istemiyorum deme hakkı yok mu? Bu mu demektir?
Yok, hayır, mahkumlar değil.
Mesela
normalde nedir? Ben bir suça karışmışımdır. Bununla ilgili şikayette bulunmuşumdur. O delillerin ortaya çıkması için sağlıkla ilgili bir şey söz konusuysa, özellikle tecavüz vakalarında mesela.
Anladım.
Böyle bir rıza
ha, yani,
söz konusu
olmuyor. Tıbbi olarak yapılması gereken,
evet,
adli tıp olarak söyleyelim,
evet,
o zaman. Adli tıp olarak yapılması gereken her şey kesinlikle rızası olmadan da yapılabilir.
Evet, mahkeme kararıyla. Ama onun dışındaki her şey rızaya bakıyor. İsterse kabul etmeme şansı var. Dediğimiz gibi öncelikle hastalarımıza saygı göstermemiz gerekiyor. Onlar bunlar muayenede öncelik hakkına sahipler. Muayenenin arasına girmiş olabiliyor bu hasta grupları. Bununla ilgili onların hakkı olmuş oluyor bu muayenede öncelik. Bununla ilgili kayıtları inceleme, hasta dosyasını inceleme hakkı vardır hastanın. Ve gerçekten en önemlisi de insan onuruna, adalet ilkelerine uygun bir yaklaşımla hizmet alma hakkı vardır hastalarımızın.
Evet, diğer bir başlığa geçelim.
Evet, sorumluluklar konusunda. Bununla ilgili aslında en başta sağlık tesisine başvurmadan öncesinde başlayan sorumluluk kavramı vardır. Çünkü neden? Biz sağlık tesisine gitmeden önce muayene için bir randevu alabiliyoruz. Bununla ilgili randevu saatine riayet etmemiz gerekiyor. Eğer ki randevu saatine bir değişiklik yapılacaksa randevu saatinde ya da randevumuzu iptal edeceksek bununla ilgili bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Çünkü bir başkasının hakkını gasp etmiş oluyoruz. Ne oluyor? Belli bir kotamız oluyor çünkü hastanede. Belli bir doktorun bakması gereken maksimum hasta sayısı bellidir. Her doktorun sayısı da değişiklik gösteriyor kendi arasında. Ne oluyor? Siz orada randevuyu alıyorsunuz ama gitmiyorsunuz. Sizin yerinize randevu almak isteyen bir başka hasta sistemden orayı dolu görüyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Muayene esnasında hekimimizi doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Eğer ki kullanmadığımız bir ilacımız varsa,
evet,
uymamız gereken bir diyetimiz varsa, ek bazı hastalıklarımız varsa bunlar konusunda da hekimimizi doğru bilgilendirmemiz gerekiyor.
Özür dilerim. Biz hani poliklinik hizmetleri olarak bahsettik belki bazı şeylerde ama diğer tetkikler için de işte MR, tomografi, röntgen, işte sizde uygulanan eko mesela,
evet,
çok uygulanan hasta,
evet,
çünkü kalp, daha çok kalp üzerine kurulu bir hastane olduğu için bunlarda da zaten bilgilendirme formları veriliyor
tabii
diye biliyorum.
Tabii ki, kesinlikle. Dediğiniz gibi o birimlerden randevu alınıyor genellikle. O randevu esnasında da yazılı bir şekilde de veriliyor,
evet,
zaten yani hastanın eline.
Bir de iletişim çağındayız. İnsanların interneti, telefonları herkesin elinde mevcut.
Evet.
Yani bir hastanın bir hastaneye ulaşamaması mümkün değil.
Mümkün değil.
Mutlaka
kesinlikle
ulaşıp o randevusuna veya yapılacak herhangi bir şey varsa önceden gelemeyeceğini bildirmesi hastamızın, belki hastalarımızın en büyük sorumluluklarından birisi. Çok dikkat etmeleri lazım. O başlığı geçmeyelim dedim. Buyurun.
Evet. Özellikle hastaneye, sağlık tesisine başvurduğumuz zaman katılımcı bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Mümkün olduğunca karşımızdaki insanla işbirliği yaparak, uzlaşmacı bir tavır göstererek muayene olmalıyız. Ya da herhangi bir ne gerekiyorsa yapılan işlem, hangi hizmeti alıyorsak mümkün olduğunca karşımızdaki insana da yardımcı olmamız gerekiyor. Ne oluyor? Kontrole, doktorumuzun dediği zaman aralıklarında, zaman dilimlerinde kontrollerimizi aksatmamamız gerekiyor. Bununla ilgili bizim de bir sorumluluğumuz var. Tedaviye,
evet,
gerçekten cevap verebilmemiz adına.
Yani Işın Hanım, burada da bir yine parantez açmak istiyorum. Çok önemli. Biz hasta olarak tabii hekimden veya tedaviyi yapacaksa, nereye gideceksek, hangi birimdeysek insanlardan ilgi bekliyoruz,
evet,
hasta olarak. Ama şunu da düşünmek lazım, empati kurup o insanların eğer size karşı böyle büyük bir tavrı yoksa veya sizi incitici, şahsınıza söyleyecek herhangi bir şey yoksa ama o an işini yaptığı için hızlı yapması gerektiğinden dolayı konuşmalarından
olabilir,
dolayı, yani ondan dolayı biraz da hastaların da bence empati kurup sağlık personeline karşı olan
çok
sorumluluklarına
önemli
dikkat etmeleri lazım.
Kesinlikle.
Çok, çok karşılaşılan durumlardan birisi bu,
evet,
da.
Evet, ve son zamanlarda yine medyadan da çok sık görüyoruz sağlık çalışanına şiddet.
Evet, dün daha bir basında izledim, baltayla,
evet,
sağlık çalışanına saldırdı, bu görüntülerde var. Yani kınıyorum, gerçekten çok üzücü şeyler. Bir kere insani olarak yapılmaması,
evet,
gereken durumlar ki orada anlatılana göre de sadece ve sadece işte biraz bekle demekle böyle bir saldırıya geçiyor. Bildiğiniz balta, evet, elinde baltayla,
evet,
sağlık personeline saldırdı.
Şiddet dediğimiz olay sadece balta dediniz mesela, bıçak olur, başka bir şey olur. Sadece bunu da kastetmiyoruz. Sözlü olarak da. Hani uygun olmayan kelimeler, küfür diye adlandırdığımız cümleler, kelimeler kullanmamamız gerekiyor. Çünkü şiddet dediğimiz olay sadece fiziksel olarak uygulamaya dayalı bir şey değil. Sözel şiddet olarak adlandırdığımız bir şiddet türümüz de var. Bunun için gerçekten o insanlar bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Elbette ki istisnai durumlar yaşanabilir. Hepimiz insanız. O an gerçekten duygu durumumuzdan kaynaklı ya da yukarıda bir hasta bekliyordur. Bir an önce oraya gitmesi gerekiyordur sağlık çalışanının. Ama aşağıda poliklinikte biraz önce dediğiniz gibi hızlı toparlaması gereken bazı noktalar olabilir. Bununla ilgili de biraz anlayış göstermemiz gerekiyor. Anlamadığımız bir şey varsa uygun bir dil kullanarak sormamız gerekiyor. Asla ve asla gerek sözel gerek fiziksel bir şiddet uygulamamamız gerekiyor.
Ya çok güzel söylediniz ama yani toplumumuzda bunu eğitimini vermek de çok önemli. Ne kadar uygulanıyor bilmiyoruz. Dediğim gibi basından duyduklarımızla o da çok önemli. Bir de hastalara verilen bilgilendirme formları çok fazla okunmuyor diye duymuştum. Dikkat
çok
edilmiyor.
Doğru.
Bunun hakkında ne diyeceksiniz?
Bununla ilgili de dediğiniz gibi ne olur bir tetkik yapılacaksa eğer size yazılı olarak zaten anlatılıyor. Ne oluyor? Belki o an sözel olarak çok önemli birkaç nokta vurgulanıyordur ama detayı kesinlikle yazılıyor ve o verilen formlar asla boşuna verilmiyor hastalarımıza ya da hasta yakınlarımıza. Muhakkak en ince ayrıntısına kadar okumalıyız. Orada ne isteniyorsa bizden aç mı gelmemiz gerekiyor yoksa tam tersi tok mu gelmemiz gerekiyor? Öncesinde mevcutta kullandığımız bazı ilaçlarımız olabilir. Bırakmamız mı gerekiyor? Doz değişimi yapmamız mı gerekiyor? Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen o bilgilendirme formlarını da düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde okuyalım ve uygulayalım.
Evet, geçen bir arkadaşımla da konuştum. O da şöyle diyor, tetkikten işte randevusu geçmesine rağmen gelip de çok ısrar eden hastalar oluyor diyor. Evet. Biz hani elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama nihayetinde biraz önce bahsettiğiniz çok önemli. Birilerinin hakkını verirken diğer insanların hakkını gasp etmek gerçekten kötü bir
uygun
şey.
Olmuyor.
Bence hastalarımız hak gaspı diye düşünüp önündeki hastanın gaspı diye düşünüp buna göre hareket etmesi lazım diye düşünüyorum.
Evet.
Başka sorumlulukları neler var hastalarımızın aklınıza gelen söylemek istediğiniz?
Bunun dışında daha önce mevcutta geçirmiş olduğu bir hastalık varsa yine bunu paylaşmalı. Hastane kurallarına uygun olarak davranmalı. Bize düşen ödevlerimiz diye adlandırabiliriz aslında bunu sorumluluk noktasında. Üzerimize düşen, bizden talep edilen neyse onu yerine getirmemiz gerekiyor genel olarak.
Peki personelin bu konuda size şikayetleri de var mı? Yani gelen hastalar hususunda işte tamam siz böyle bir şikayetle geldiniz ama hasta gelip şunları talep etti. Bizden şu şekilde hareket etmemizi istiyor. Şunları söyledi gibi şeyler oluyor mu? Bununla ilgili var mı bir çalışmanız?
Evet. Şöyle yine dediğiniz gibi sağlık tesisinde hizmet veren personelin de eğer ki rahatsız olduğu bir konu varsa biz yine gelen şikayete göre kendileriyle iletişime geçiyoruz. Dediğimiz gibi bir yanlış anlaşılmadan mı kaynaklanmış, sorun neden kaynaklanmış, ortada düzeltilmesi gereken bir sistem mi var? Gerekli yerlerle paylaşılıyor ama eğer personelin böyle bir rahatsızlığı varsa, uygun olmayan bir davranış gördüğünü düşünüyorsa hastadan ya da yakınından, bununla ilgili de hastanemizde, tüm hastanelerde daha doğrusu çalışan hakları ve güvenliği birimleri var. Kendi taleplerini yine bu birimlerle paylaşabiliyorlar. O birimde yine nasıl ki hasta hakları kendi içinde bazı çalışmalar yapıyorsa, çalışan hakları ve güvenliği birimleri de aynı şekilde sağlık tesisinde düzeltilmesi gereken, personel açısından yanlış giden noktalarda gerekli çalışmaları yapıyor.
Peki hasta yakınlarının kendilerine ait sorumlulukları da var. Özellikle refakatçi olarak kalan hasta yakınlarının işte hastaya belki sağlık personelinin bilgisi dışında bir şeyler vermesi işte veyahut onu odadan alıp dışarı çıkartması, bu tarz şeylerle karşılaşıyorsunuzdur bilmiyorum ama onların sorumlulukları hakkında şöyle kısaca bahsetmek isterseniz, refakatçilerin özellikle ne yapmaları lazım, neye göre hareket etmeleri lazım ki hastane işte kalite birimi olarak, hasta hakları birimi olarak onlara yönelik hem eğitimleri söz konusu hem de bilgilendirmeler var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Buyurun, onu da konuşalım.
Aslında konuşmamızın en başında söylemiştik. Çok evet. Duygusal bir milletiz. Evet. Özellikle hastalık söz konusu olduğu zaman dayanamıyoruz. Elimizden ne geliyorsa böyle tüm imkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz. Aman hastamız iyi olsun, canı sıkılmasın, morali düzelsin diye. Bununla ilgili ne olur... İzni olmadan, doktorumuzun ya da sağlık çalışanlarının izni olmadan, bilgisi olmadan, hastaya uygun olmayan, hastane dışından bir şey yedirmemek gerekiyor. Soralım, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sakınca var mı, yok mu? Bununla ilgili bilgiyi aldıktan sonra istediğimiz şeyi yedirebiliriz ya da dışarıdan bir sipariş getirebiliriz. Ama bunun dışında kesinlikle sağlık personelinin bilgisi olmadan hastayı yatağından kaldırmak, dışarıya çıkartmak, bilgi vermeden hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Özellikle bilgi vermeden hastane sınırlarını terk etmemeleri gerekiyor. Bununla ilgili dışarıya çıkmaları gerekiyorsa muhakkak yazılı bir şekilde tüm sorumlulukları aldıklarına dair yazılı bir şekilde belge imzaladıktan sonra izin verilerek çıkabilir.
Evet, bir dinleyicimiz, çok bilgilendirici programlar icra ediyorsunuz. Ayrıca bugünkü konuğunuz bir başka, çok teşekkürler demişler. Sağ olun, var olun.
Biz teşekkür ediyoruz. Siz de
sağ olun, var olun mesajımızı aldık, biz de size ilettik. Tabii böyle hasta yakınlarının da kafalarına göre hani evden çıkarcasına hastaneden insanları, hastaları çıkartmaları bir kere onların açısından iyi olmayan bir durum. Evet. Hasta özel bir duruma sahip o anda. Alıp oraya götürmeleri belki çok değişik hastalıklara vesaire.
Bazı hastalıklara ekleyebilir.
Zaten duruma. Gidebilecek durumda olduğu zaman bildiğim kadarıyla izin veriyorlar.
Tabii. Dediğiniz gibi bilgi dahilinde çıkabiliyor.
İzin veriyorlar. Işın Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten farklı bir konu oldu aslında sağlıcakla programında ama içinde olması gereken bir konu aynı zamanda. Evet. İnsanları bu konuda bilinçlendirmek çok önemli. Eminim ki dinleyicilerimiz de bu konuda bilinçlenmiştir. Yani hasta olarak, hasta yakını olarak bilinçlenmiştir. Verdiğiniz bilgiden dolayı çok teşekkürler. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa buyurun alalım. Ondan sonra programımızı sonlandıracağız.
Tekrar ediyoruz, toparlayacak olursak gerçekten sağlık tesisinde... İnsanız, beklemek canımızı sıkabiliyor, işimiz hemen hallolsun isteyebiliyoruz ama karşımızdaki insanı düşünerek, empati yaparak, kendimizi onun da yerine koyarak yapılan işlemlerde o yönde hareket etmemiz gerekiyor. Ben de teşekkür ediyorum.
Ağzınıza sağlık. Efendim, Sağlıcakla programımızın bugünkü konuğu Işın Yılmaz Hanımefendi, sosyal hizmet uzmanı, hasta hakları ve yakınların hakları konusunda konuştuk. Sağlıcakla programında haftaya aynı saatte, aynı gün buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın efendim.
düştüm ben yoruldum.
Türkçenin sesi.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.